İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya Nokta TV, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV, Kaçkar TV, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Bingöl FM 102.0, Adana, Ceyhan, CRT TV ve Radyo. Enerji Radyo 90.0 Ordu, Ankara, Beypazarı, Seyelan TV. Mardin Kanal 47'den canlı yayın olarak yayınlanan Adnan Attar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konukların yer alacağı programımıza bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinizde katılabilirsiniz. Nasıl başlamak istersiniz?
Şimdi darwinizm konusu bir kere çok önemli. Hocamızın darwinizme karşı bu bilimsel mücadeleye getirdiği bir nokta var bütün dünyada. O da çöküş. Tam anlamıyla bir çöküş yaşıyorlar. Artık kıpırdayacak halleri bile kalmadı. Burada tabii bu yaratılış atlası mesela hocamızın 300 tane kitabından bir tanesi çok etkili oldu. Binlerce fosili gündeme getirdi. Çünkü fosiller geçmişte yaşamış olan canlılar hakkında bilgi veren tek ve net kanıtlar. Fosiller bize 300 milyon tane fosil ara canlı, yani türler arasında ara geçiş formu olmadığını, ki evrim bunu iddia ediyordu. Türler birbirine yavaş yavaş geçişlerle türemiştir şeklinde, böyle tesadüfi değişikliklerle. Bunun kesinlikle böyle olmadığını gösterdi. Hem bunu 300 milyon fosil gösteriyor, ama ayrıca bunun yanında bütün önüne gelen evrimciler de, Darwin başta olmak üzere, ara geçiş formu olmadığını zaten itiraf ediyorlar. Yani Darwin de evrimin olmadığını biliyor, diğer evrimciler de biliyor. Mesela bir örnek vereyim. Niles Eldridge var. Amerikalı, dünyanın en önde gelen evrimcilerinden bir tanesi. Aynı zamanda müze müdürü. Yani fosilleri sergileyen müzenin müdürü ve Darwinist. Bakın, diyor ki Niles Eldridge, ayrı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri, Darwin'in türlerin kökenini yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Yani evrimin olmadığı, diyor, Darwin'in, diyor, kitabından önce bir öncesinden beri biliniyor, diyor, evrimin olmadığı. Darwin ise gelecek nesillerin bu boşlukları dolduracak yeni fosil bulguları elde edecekleri kehanetinde bulunmuştur. Yani kehanetini bulmuş derken uydurmuştur, diyor, Darwin atmıştır. Aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Yani evrimin olmadığını, evrimin olduğunu göstermeyeceği, evrimin olmadığını göstereceği daha doğrusu görünür hale gelmiştir. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Bol bol fosil var, diyor. Zaten müze müdürü çok iyi biliyor. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin, yani uydurmanın, Darwin'in bu atmasının, uydurmasının yanlış olduğunu göstermektedir. Devam ediyor. Türlerin şaşırtıcı bir biçimde sabit oldukları ve uzun zaman dilimleri boyunca hep statik kaldıkları, yani değişmedikleri türler, diyor, milyonlarca yıl boyunca değişmiyor yönündeki gözlem, bizim bu gözlemimiz, Kral Çıplak hikayesindeki tüm özellikleri barındırmaktadır. Çok samimi bir itirafta bulunuyor. Herkes bunu görmüş. Hepimiz bunu gördük. Ama görmezlikten gelmeyi tercih etmiştir, diyor. Yani Darwinistler bunu çok net biliyor aslında, evrimin olmadığını, böyle bir saçmalığın olmadığını. Darwin'in öngördüğü tabloyu ısrarla reddeden hırçın bir fosil kaydı ile karşı karşıya kalan paleontologlar, yani fosil bilimciler, bu gerçeğe açıkça yüz çevirmişlerdir. Konu bundan ibaret. Yani bu Darwinizm batıl bir din. Buna iman ettiler. Bunun olmadığını bile bile, batıl olduğunu bile bile, bilimsel kanıtların yalanladığını bile bile buna iman ettiler. Niles Eldridge de bunu söylüyor. Nitekim hocamızın, bakın, dünyada fosilleri ortaya koyan bu şekilde gerçek anlamda hocamız. Evrimciler fosilleri saklıyorlardı. Neden saklıyorlardı? Çünkü fosiller evrimi yalanlıyordu. Ondan zaten Niles Eldridge de açık bir şekilde bunu söylüyor. Bakın, birkaç tane fosile bakalım burada. Ağaç kabuğu biti. 25 milyon yıllık. Bakın, fosile baktığımızda bu bir amber fosili. Ve günümüzdeki haline baktığımızda en ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Tam 25 milyon yıl boyunca. Bu tabii ki hiçbir şekilde evrimin olmadığını, bu ağaç kabuğu bitini Allah'ın yarattığını kanıtlayan net bir kanıt. Devam edelim. Bakın, kanatlı karınca. Kanatlı karıncanın amber fosilini görüyoruz. 25 milyon yıllık. Ve günümüzdeki halini görüyoruz. arasında en ufak bir değişiklik olmadığını net olarak gösteriyor bize. Milimetrik olarak aynısı. Kanatlı karınca günümüzde nasılsa 25 milyon yıl önce de aynısı. Yani hiçbir şekilde evrim geçirmemiş. Devam edelim. Çayır sivrisineği 25 milyon yıllık yine. Burada fosiline bakıyoruz. Bakın büyütülmüş haliyle. Zoomlayabiliyor muyuz acaba biraz? Evet, ekranda büyük gözüküyor ama herhalde. Bu da günümüzdeki hali. En ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Evet. Burada örümcek ağı leş sineği 25 milyon yıllık. Bakın amber fosili. Burada yine 25 milyon yıllık hali. Ve 25 milyon yıl sonraki hali, günümüzdeki hali tıpatıp birbirinin aynısı. Bu tabii hiçbir şekilde evrimi yaşanmadığını gösteriyor. Büyütülmüş halini gösterebiliriz buradaki halini. Evet. Günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı. Dolayısıyla hiçbir şekilde evrim falan yok. Allah'ın yarattığını kesin olarak kanıtlıyor. Buğday biti 25 milyon yıllık. Tabii bu amber fosillerinin bir özelliği var. En ufak tüycüklerine kadar korunuyor canlılar amberin içinde. Bu çamre çinesi döküldüğü zaman böceklerin üzerine, canlıların üzerine en ufak bir değişikliğe uğramadan milyonlarca yıl boyunca korunuyor. Dolayısıyla bakın milimetrik olarak değişmediğini görüyoruz. Yalnız bunlar yalnızca iskelet fosilleri değil, canlının bütün özelliklerinin korunduğu fosiller. Amber fosilleri, iç organları dahi korunuyor burada. Bakın baktığımız zaman günümüzdeki haliyle tıpatıp aynısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde evrim geçirmediğini bakın çok net kanıtlıyor. Ve nitekim biraz önce de gördük, dünyanın en öne gelen evrimcileri, Darwinistleri bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Yani hiçbir şekilde evrimin olmadığını. Evrim bilime rağmen insanlığa söylenmiş bir yalan. Tarihin en büyük yalanı. Ta Sümerlerden kalma, Mısır'daki Firavun döneminden kalma. Bu Hitler'in propaganda bakanı var, Goebbels. Onun da söylediği gibi Goebbels demişti ki, bu Hitler'in bakanı, bir yalanı ne kadar çok ve sık tekrarlarsanız insanların bir bölümünü buna inandırabilirsiniz diye. İşte bu yapıldı 150 yıldır. Fakat Allah razı olsun Sayın Adnan Oktar'ın binlerce fosili, milyonlarca fosili böyle deşifre etmesiyle kesinlikle Darwinizmin geçersizliği dünya çapında anlaşıldı. Şimdi tabii son temizlik bölümü yapılıyor inşallah. Ve Darwinizmin dünyadan yani tarih sahnesinden çekilmesi çok yaklaştı Allah'ın izniyle. Evet. Peygamberim, Kur'an'da dikkat çekilen çok önemli bir konu vardı. Günlerdir bahsediyoruz inşallah. Münafıklar çünkü İslam için en büyük tehlike inşallah. Allah'ın da dikkat çektiği özel varlıklar. Yani Allah açıkça inkar edenlerden çok daha tehlikeli. İnkar eden çünkü inkar ettiğini söyler açıkça. Delikanlı bir harekette bulunur ama münafık, kaypak, şeytanla işbirliği yapan ve şeytanın karakterini birebir taşıyan bir mahluktur. Allah'ın hayvanlardan da daha aşağı diye nitelendirdiği bir mahluk. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların tamamen şeytanın etkisinde olduklarını bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nese'den rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi minberde insanlara hutbe okurken gördüm. Şöyle buyurdu. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Şeytan ise cemaati parçalayanla beraber tepinir. Bakın şeytan ise cemaati parçalayanla yani münafıklarla beraber tepinir. Münafıkların tamamen şeytanın etkisinde olduklarını anlıyoruz. Nitekim Allah Kur'an'da buna çok sayıda ayette dikkat çekiyor ve hocamız da özellikle bu konuyu vurgulamıştı. Nasıl o şeytanın o ahlaksız, karaktersiz, kaypak yapısını münafıkların üzerinde tecelli ettiğini. Bazı ayetlere bakacak olursak bir kere şunu anlıyoruz. Münafıklar şeytanın fırkası. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytanlar Allah'a sığınırız. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Şeytanın tamamen etkisindeler. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. Allah'ı anmayı unutturuyor onları. Allah'ı zaten az anarlar diyor. Sadece dillerinin ucuyla andıklarını görüyoruz münafıkların. kalben değil. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Tam şeytanın ekibi oluyorlar. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Bu kadar böyle yalancı, sahtekar, iman etmiş gibi görünüyorlar. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki şüphesiz sizin de beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. İşte münafık böyle sahtekar, karaktersiz, aşağılık bir varlık.
Peki sahtekar ve karaktersiz, aşağılık olmalarının nedeni şeytana tam tabi olmalarından. Allah'a itaat etmez, Kur'an'a bağlılık göstermez münafık. Senin de çok güzel ifade ettin. Tam bu sıfatlarını şeytana tabi olduğu için, yani şeytanın ekibinden, grubundan olduğu için bu sıfatlara layık oluyor münafıklar. Mesela münafıklar Allah'ın hükmüne göre değil de şeytanın ahlaksızlığına göre hareket etmeyi tercih ederler. Ahlaksızlıktan zevk alırlar. Mesela evet. Güzel ahlak onlara rahatsızlık verir. Onun için zaten Müslümanların yanında bayağı böyle bir sıkıntı çekerler güzel ahlak örnekleri gördüğü için. Bakın bir ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim'e diyorlar ki biz inanıyoruz. Senden önce gelen peygamberlere ve onlara indirilen kitaplara da inanıyoruz ve gerçekten inanıyoruz. Yani hep böyle bir inandırma psikolojisi ve inandırma çabası içerisinde olur. Çok sık tekrar ederler. Hatta inandırmak için başka ayetlerde de var. Sürekli yemin ederler. İkna etmek için. Halbuki Müslümansan Allah'a ve Resulüne iman ettim, meleklere, ahirete iman ettim dersin samimi bir şekilde. İbadetlerini yaparsın. Bu yani böyle buna yemin ederek sürekli peygamberi ikna etmeye çalışmak bu şekilde münafıkların bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ayet devam ediyor. Tabi bunu samimiyetsizce yaptıkları için yanlış bir tavır bu. Bunlar yani münafıklar tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler. Tağut nedir? İnsanları isyana teşvik eden sistem olabilir, bir güç olabilir, her neyse. İsyana teşvik eden bir şeyin huzurunda muhakeme olmayı istiyorlar. Neden? Çünkü nefsinin lehine bir şey çıksın, onun lehine bir karar çıksın diye bunu ister. Ama Hazreti Mehdi döneminde öyle değil. Hazreti Mehdi döneminde adalet tam tecelli ediyor.
Evet.
Herkese hakkı veriyor, hiç kimseye haksızlık edilmiyor. Dolayısıyla Hazreti Mehdi döneminde zaten münafıklar tam araziye uyuyorlar inşallah.
İnşallah.
Oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Yüce Rabbimiz buyuruyor, benim emrim aslında ahlaksızlık değil, güzel ahlaktı, Kur'an'a uymak. Siz bununla emrolundunuz diye Yüce Rabbimiz açıkça ifade ediyor. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. İşte şeytanın da oyunu budur. Münafıklar da bu oyuna gelir, hatta bu oyunun içindeki şahısların ta kendileridir.
Evet, şimdi ben de bir düzeltme yapayım. Şimdi Peygamberimiz dikkat çekiyor. Allah'ın eli cemaatle beraberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan ise cemaati parçalayanla beraber tepinir. Tepinir de hiçbir başarıya ulaşamazlar. Yani Allah'ın dilemesiyle maşallah. Münafıklar Müslümanlara asla zarar veremezler. Yani tabii ki uğraşacaklar. Komplolar kurarlar, tuzaklar kurarlar. Fakat tuzak kurucuların en büyüğü Allah'tır diyor inşallah. Hepsi başlarına geçer bunların.
İnşallah.
Ve hem dünyada çok aşağılanırlar. Horluk ve aşağılıklar Allah onları. Ahirette ise sonsuz gazabına mazhar olurlar inşallah Allah'ın. Ve müminlere Peygamberimiz döneminde de olduğu gibi inşallah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi döneminde de en ufak bir zarar veremezler.
İnşallah evet abi.
Tabii,
Allah'ın dilemesiyle inşallah.
İnşallah.
Tabii Allah'ın izniyle münafıklar bir de vicdanı körelmiş insanlardır. Yani öyle bizim gibi müminler, Müslümanlar gibi mesela özgürüz. Değil mi? Özgür düşünüyoruz, özgür hareket ediyoruz. Çünkü Allah'a bağlıyız. Bir taassuba, başka şeylere değil böyle kurallara, güzel ahlaka uygun hareket ediyoruz. Münafık böyle değildir. Bizim bildiğimiz gibi bir ruh hali ve şeyi yoktur. Zaten Allah'ın ayetlerine karşı geldiği için vicdanı da o gele gele kararmaya başlar. Allah onu kabuk bağlama diye bir tabirle buyuruyor. Okuyayım ayeti. Zuhru suresi 36. ayet. Kim Rahman olan Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse, yani Kur'an'ı, ve Allah'ın emirlerini görmezlikten gelirse, Allah'ın varlığını bildiğini, biz bir şeytana onun üzerini kabukla bağlattırırız. Bakın şeytan Allah'ın Kur'an'daki ayetlerini, emirlerini, güzel ahlakını görmezden gelene, ki münafıktır bunlar, şeytan gönderiyor ve şeytanını kabuk bağlattırıyor. Artık bu onun bir yakın dostudur. Bak, şeytanla münafık artık çok yakın dost oluyorlar. Ve artık o ayetleri görmezden gele gele duyarsızlaşıyor. Yani vicdanı duyarsız hale geliyor. Adeta kabuk bağlıyor, sertleşiyor. Değil mi? Biz mesela bir yardıma muhtaç bir insan gördüğümüz, hatta bir hayvan gördüğümüzde, değil mi, merhametle ona sarılırız. Yani o durumunu iyileştirmeye çalışırız, yardım etmeye çalışırız. Yani görüp geçemeyiz. Neden? Yani vicdanımız el vermez. Münafıklarda böyle değildir. Münafık görür geçer, hiç ilgilenmez. Yani mesela müminlerin içinde müminleri o şekilde zaten mesela fedakarlık yapacakken, sevgi gösterecekken hiç böyle şeyleri yapmaz. Bilakis fedakarlık yerine ne koparabilirim diye bakar. Bundan âlâ vicdansızlık mı olur zaten? Yani sömürmeye çalışan bir zihniyet. Mümini, Allah'ın sevdiği güzel kulunu sömürmeye çalışıyor. Nereden ben bundan faydalanabilirim diyor. Hayat Allah'ın elçisini, Peygamber Efendimiz düşünün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ahir zamanda da Hazreti Mehdi için geçerlidir. Yanındaki talebeleri için. Giriyor, ben bunlardan ne koparabilirim, ne menfaatimi alabilirim, nasıl beslenebilirim, kendi çıkarıma nasıl hareket edebilirim. Bu zaten vicdansızlığın tam kendisi. Halbuki normal bir mümin fedakar olmayı ister. Ben güzel insanlara nasıl yardım edebilirim, nasıl fedakarlıkta bulunabilirim, nasıl sevgimi gösterebilirim, değil mi? Şefkat edebilirim der normal vicdanda biri. Artık şeytanla yakın dost olduğu için, kabuk da bağladığı için sertleşmiş, vicdan diye bir şey kalmamış, körelmiş oluyor. Ve şeytanla beraber kafa kafaya verip beraber hareket ediyorlar. Fırkasıdır diye okudun ya.
Evet.
O beraber ekipler yani.
Onlar. Evet. Hocamız açıklamıştı, münafıkların en ağırına giden şeylerden bir tanesi itaattir. İtaat etmeyi asla büyüklendiği için nefsi kaldırmaz, kendine yediremez bunu. Bu aşağılık şeyiyle. Hatta haşa demişti hocamız, haşa. Allah'tan üstün görür kendini, peygamberden üstün görür haşa kendini, haşa Mehdi'den üstün görür kendini. Bu tabi şeytanın ahlakıyla, bu ahlaksızlığıyla birebir orantılı. Şeytanın zaten karakteri bu şekilde. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytanın bu yapısını şu şekilde anlatıyor inşallah. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde etmişlerdi. Demişti ki bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim? İşte şeytanın bakın böyle bir yapısı var. Haşa, o kadar akılsızca ve mantıksızca bir yapı ki, böyle ahlaksızca. Şimdi Allah tarafından yaratılmış, hocamız açıklamıştı bunu. Bir çamur olarak yarattığı kimseye, Allah ne diliyorsa olur. Allah çamurdan, topraktan da yaratmıştır, ateşten de yaratmıştır. Yani sen kimsin yani böyle bir şey yapabiliyorsun? Allah'ın ne diyorsa Allah budur. Nitekim bütün melekler hemen secde ediyorlar. Allah secde ettirtiyor. Fakat şeytan bu çarpık mantığıyla, bu deli kafa yapısıyla, manyak kafa yapısıyla karşı koyuyor. İşte münafık da aynı kafa yapısını taşır. Dolayısıyla Allah'ın hükümlerine karşı gelir. Kendi kafa yapısıyla haşa akıl vermeye kalkar. Bu peygamberimize haşa oluyor. İşte Hazreti Mehdi dönemleri Hazreti Mehdi'ye. Kendini büyük görür ve kendi bu çarpık mantığının en doğrusu olduğuna inanır. Ve haşa kendini Allah'tan büyük görür, şeytan gibi. Dolayısıyla burada da tam bir şeytani yapılanma içinde olduklarını görüyoruz.
Evet.
Ve bu da, bundan dolayı da itaatte en ağırına giden şey olur.
Şimdi şeytan düşük akıllı olmasına rağmen aklını beğeniyor olması da büyük mucize aslında. Şimdi münafıklar da bunun aynısını yapıyor. Mesela çok akıllı olduklarını iddia ederler. Yani her şeyin en iyisini onlar bilir. Dinin en iyisini, mesela en derin konuları tam hakimdirler kendilerince. Böyle çok titizdirler sözde. Ya sorsanız yani böyle dört dörtlüklerdir. Fakat Allah onların öyle olmadığını çok açık bir şekilde söylüyor. Çünkü şeytanın akılsızlığının aynısı münafıklarda da tecelli eder. Şeytanın ekibi olduğu için. Ve o küçücük böyle zerre kadar olmayan akıllarıyla bir de kalkıp
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarını mesela eleştirirler. Yani hiç hadleri olmamasına rağmen o akıl onlarda böyle bir enaniyet, bir büyüklük meydana getirir. O olmayan sözde akıl. Bakın, kovmuş şeytanı Allah'a sınırım. Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Bir ayet-i kerimede. Allah dedi ki, ey iblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi? Yoksa yüksekte olanlardan mı oldun? Dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım. Yani seni yarattığından, insandan ben daha hayırlıyım diyor. Haşa Allah'a. Sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Şimdi aynı senin dediğin gibi, yani o olmayan aklıyla haşa Allah'a akıl veriyor. Yani bu kadar münasebetsiz. Yani bakın, akılsızlık, şuur kapalılığı insanı nereye götürüyor Allah esirgesin. İşte münafıklar da aynı bu durumdadır. Onlar da olmayan akıllarıyla münasebetsizlik yapıp akıl vermeye çalışıyor. Olmayan aklına sen nasıl akıl veriyorsun? Yani çok küçük, çok aşağılatıcı bir şey aslında bir münafık. Bu tavrıyla o şekilde karşımıza çıkıyor. Ve senin de dediğin gibi Allah her şeyden yaratabilir. Yani bunu hangi akılla mantık yürütüyoruz ki? Yani çamur başka bir şeyden yaratırdı. Ama burada işte o münasebetsizlik var, o büyüklenme var, enaniyet var, aklı kapatıyor. Kovmuş şeytanı Allah'a sınırım. Bir başka ayet. Ve dediler ki, bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi? Zuhruf suresi 30. ayet. Bakın burada da ne kadar zahir, ne kadar dünyevi bir bakış açısını görüyoruz. Yani Kur'an inmiş, iki büyük şehir var. Bu iki büyük şehrin en önde gelenleri var. Onlar varken nasıl olur da böyle birine Kur'an iner diye haşa kendi o akılsızlık kafalarıyla bir eleştiri yapıyorlar haşa. Başka bir ayette Furkan suresi 7, kovmuş şeytan Allah sınırım. Dediler ki, bu elçiye ne oluyor ki yemek yemekte ve pazarlarda dolaşmaktadır. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Bakın, yine bir akılsızlık örneği. Yüce Rabbimiz başka bir ayette buyuruyor, kovmuş şeytan Allah sınırım. Eğer melek indirseydik elçi olarak iş bitirilmiş olurdu diyor Yüce Rabbimiz yeryüzünde. Yani biz meleği gördüğümüz zaman zaten Allah'ın adetullahına, kovmuş şeytan Allah'a sınırım, bir değişiklik bulamazsın buyuruyor Yüce Rabbimiz. Adetullah'a aykırı. Yani meleği gördüğünüz zaman zaten Allah-u Alem, zaten ruhu teslim etmiş oluyorsunuz. Yani ölüm anında biz Azrail aleyhisselamla selamlaşacağız inşallah.
İnşallah.
Onun dışında böyle bir şey mümkün değil. Allah'ın adetullahına da karşı gelip zayıf olan kişilerin kafasını karıştırmak amacıyla kendi aralarında da sözde haklılıklarını ortaya koyacak tamamen dünyevi ve zahiri bir yaklaşımları oluyor münafıkların.
Bir de bunlar sinsi oldukları için, yani dünyanın en sinsi varlıkları böyle iyiliğini istiyormuş gibi davranır. Yaklaşır sana, hani filmlerde de olur ya böyle, hani adam elini ovuşturur, böyle yüzü miminden anlarsın yani, böyle şeytanımsı bir yüz ifadesidir. Hani menfaat gözlediği bellidir. İyi bir cümle söyler böyle hani. Onun gibidir yani böyle, ama yaklaşımı şahane, sanki yani böyle senin iyiliğini isteyen çok yakın dostmuş gibi davranır. Ama şeytan da aynı şekildedir. İkisi de böyle iyilik istermiş gibi davranıp aslında müminlere zarar vermeye çalışırlar. Örnek Kur'an'da bununla ilgili çok birçok ayet var. Mesela şeytanın bu yaklaşımı ile ilgili ayet okuyorum, şeytan anlatsınırım. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva anamıza. Ve dedi ki, Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Kendi kendine mantıklar geliştiriyor. Böyle vesvese veren, yaklaşan. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerin denim diye yemin de etti. Bakın, yemin etmeleri. Ve öğüt veriyormuş. Yani hayırlı bir iş yapıyormuş. Ona bir güzellik kazandıracakmış. Onu bir kötülükten engelleyecekmiş. İyilik yapacakmış havasında. Yani tam sahtekar, tam ikiyüzlü. Tam nifak sokucu böyle. Ve yemin ediyorlar. Demin başta senin de söylediğin gibi. Yani inandırmaya çalışan. Yani yemin ettiyse tamam, oldu olması gerekir o zaman, değil mi? Çünkü yemin etti mi bir insan, bir Müslümanın yemini tamam senettir. Ama işte onu kullanıp münafık da yemin eder. Çünkü o zaten bir bağlayıcılığı yok kendisi. Yani yalanını kılıf olarak görür yani yemini. Halbuki yemin çok büyük bir şeydir. Allah'a sözdür yani yemin. Bir de öğüt veriyorum ben diyor. Şeytan o şekilde yaklaşıyor ve kandırmaya çalışıyor Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın. Münafıklar da aynı şekilde. Bakın diyor ki münafıklarda Bakara suresi 11-12'de şeytanları Allah'a sınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değildirler. Bakın bir de hem bozgunculuk, fesat, yeryüzünde ikilik, nifak çıkarmaya çalışıyorlar. Müslümanların arasını ayırmaya, bölmeye çalışıyorlar. Nefsani şeyler sokmaya çalışıyorlar. Hem de yok biz ıslah ediyoruz, biz doğruyu öğretmeye çalışıyoruz size diye kılıfa büründürüyorlar. Tam şeytanla aynı özellikte. Bakın Tövbe suresinde 107. ayette zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasında ayırmak. Bakın yaptıkları özellikler zarar vermek. Yani Müslümanlara değil mi, İslam toplumuna, milletimize zarar vermeye çalışıyor. Allah açıkça söylüyor. İnkarı pekiştirmek. Bakın inkarı arada Müslümanların inkar etmesini istiyor. Ve toplumu inkara sürükleyici bir yapılanma içine giriyor. Müminlerin arasını ayırmak. Bakın Allah müminlerin bir olmasını emrediyor. Değil mi? Bir ve beraber ayrılıp dağılmayın diyor. Emir var. Müslümanlar ancak kardeştir diyor. Kardeşlerin arasını ayırmaya çalışıyor. Nifak sokuyor. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Yani bir toplumu, bir devleti, bir milleti bölücü bir harekete işaret ediyor Cenab-ı Allah. Değil mi bizim toplumumuz Müslüman, Türk milleti nifak sokmaya çalışıyor. Müminlerle müminleri, mesela Müslümanları birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Gerçek Müslümanları toplum önünde farklı bir konuma sokup onların zarar görmesini isteyen, birbirine düşüren bir hale geliyor. Aleyhinde yalan şeyler söylüyor, aleyhinde şahitlik yapıyor. Zaten bol yere yemin ettiği için yalancı yeminliklerle her türlü şey yapıyor. Yani muhakeme edilmesini isterler diye ayet okudun, değil mi? Belki muhakemede gidip yalancı şahitlik yapar. Yapar yani, çok rahatlıkla yapar. Peygamber'e yalan söyleyen insan her şeyi yapar. Değil mi? Hazreti Mehdi döneminde ayrı zamanda bu tip komploların, bu tip yalan iftiraların içinde olan insanlar oluyor bu münafıklar. Ve Allah'a önce, daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşını gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Var ya Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. İşte hem iyilik istiyoruz diyorlar, hem yemin ediyorlar ama Allah şahittir onların yalancı olduklarını diyor. Bunlar çok tehlikeli tiplerdir. Bunlara karşı uyanık olmak İnşallah. Gerekiyor. Yani böyle yüzüne gözüne böyle şeyine değil, yaptığı role değil, tavrına bakıp ne yapıyormuş, kimlere ne diyormuş, gerçeğe ne diyormuş, Allah'ın ayetleriyle çelişiyor mu söyledikleri, çelişmiyor mu, bunlara bakmak lazım Allah'ın
İnşallah. İnşallah. Orada tabii bir mescit kuruyorlar, Dırar Mescidi'ni ama Peygamberimiz de onu yakıyor sonra, tahrip ediyor. Aslı Serdar Hocam onu.
Evet, onu istersen paylaşalım. Tamam, evet. Hemen. Çok iyi olur.
Bunlar tabii böyle, özür dilerim.
Estağfurullah. Sen
yani münafıklar güya kendilerince ihanet edip Peygamberimize, ki o dönemde mücadeleyi bırakıp sallallahu aleyhi ve selleme ayrılıyorlar. Ve dırar, zarar verme kökünden geliyor dırar. Ayrı bir yer kuruyorlar zarar vermek için.
Evet.
Orada Müslümanları uzaktan gözlemek için ve zarar verebilmek evet. için. Ama sonunda tabii evet. Allah yerle bir ediyor inşallah.
Evet, tarihte senin dediğin gibi hakikaten böyle bir olay var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönelik bir girişimdir bu. Onu paylaşalım izleyicilerimize, çok iyi olur. Bir alıntımız var. Şimdi tarihi kaynaklarda Dırar Mescidi konusunda şu bilgilere yer verilmektedir. Hazreti Peygamber Tebü'ye giderken Medine'ye bir saat uzaklıktaki Ziyevan köyüne gelindiğinde münafıklardan bir heyet gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hastalar ve Kuba Mescidine gelemeyenler için özellikle yağmurlu gecelerde namaz kılmak üzere bir mescit bina ettik. Teşrif edip burada namaz kıldırırsanız, hayır ve bereketle dua buyurursanız" dediler. Bakın, yani dışarıdan konuşuyoruz ya, dışarıdan bakın son derece samimi, içten, makul gerekçeleri varmış gibi. Böyle bir görüntü var. Ne diyor? Mesela o dönemin münafıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, biz hastalar için bir mescit yaptık. Hatta Kuba'daki mescide gidemiyoruz. Burada bir mescit yaptık. Biraz uzak tabii. Hastayız da.
Tam şeytan üslubu.
Tam yani böyle aldatmaya yönelik. Böyle sahtekarca bir
üslup. Kayfak, kahpe bir
evet,
üslup yani.
Evet maşallah tam öyle. Mescide gelemeyenler için ve özellikle de yağmurlu gecelerde, sanki her gün yağmur yağıyor. Bir de yağsa ne olur yani yağmur. Yine gidersin mescide, yağmur Müslümanı mescide gitmekten engelleyecek bir şey mi? Hiçbir şey engellemez ki evvelallah. Sağlığın sıhhatin olduktan sonra gidersin mescide. Yağmur da yağıyor. O yüzden de ne yapıyoruz? Namaz kılmak için bakın ibadetin taklit edilebilir olanı. Münafıklar bunu çok iyi yapar. Müslümanlar varken namaz kılarlar. Yalnız olduklarında kılmazlar. Niçin kurduk bir mescidi? Namaz kılmak için. Bir mescit bina ettik. Şimdi teklif. Teşrif edip burada namaz kıldırırsanız, yani gelin biz zaten namaz kılan insanlarız ki alakaları yok. Peygamberi orada haşa kandırmak üzere bir üslup bu. Gelin de bize namaz kıldırın ve bize dua edin. Hayır ve bereket gelsin üzerimize diye diyorlar. Hazreti Peygamber bunun dönüşte olabileceğini söylüyor. Bir yere gidecek, geri geldiğimde olabilir diye bir cevap veriyor. Bunun üzerine Tebük dönüşü bu sözü Allah elçisine hatırlatılıp yeni yapılan mescide gelmesi rica ediliyor. Bu münafıkların kurduğu Dırar Mescidi. Bu mescit Ebu Amir Fasık adlı bozguncu münafık ve fasığın teşvikiyle münafıklarca Kuba Mescidi'nin cemaatini bölmek niyetiyle yapılmış ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme suikast düzenlemek üzere içi silahla doldurulmuştu. İşte olayın aslı bu. Yani az önce ne diyorlardı? Hastayız, yağmur yağıyor, işte uzak, mescit kurup niye namaz kılmak için? Yani tam böyle Müslümanca bir görüntü veriyorlar. Aslında alakası yok. İşte bakın aslı bu. Peygamber'e suikast yapmak üzere o mescit kurulmuştur. İçi de silahla doludur. İbadet edilen yerde silah ne işi olur? Yani yalan oldu çok belli yani. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden dönerken Medine yakınlarında Tevbe suresinin maşallah 107 ve 110. ayetleri nazil oldu. Bu ayetlerde söz konusu mescidin zarar verme, yani dırar sen de söylemiştin, inkar etme, Müslümanlar arasında ayrılık çıkarma, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlama amacıyla yapıldığı, münafıkların bu amaçlarını gizlemek için biz sadece iyilik yapmak istiyorduk diye yemin ettikleri, buna rağmen yalancı oldukları haber veriliyordu. Bakın ayet-i kerime maşallah çok net, açık ve gerçeği ortaya koyuyor.
Maşallah.
Değil mi? Biz zahirine bakmış olsak Allah esirgesin insan o tavra inanabilir. Ama münafıkların unuttukları bir şey var. Allah'ı ve peygamberini kandıramazlar. Çünkü düşük akılları o kadar sefil ki, yani bunu düşünmeye bile cüret ediyor biliyorlar. Ama Yüce Rabbimiz ayet indiriyor. Peygamberimiz ayetlerle korunuyor. Meleklerle korunuyor. Yüce Rabbimiz koruyor Allah peygamberimizi. Devam ediyor. Münafıklar Dırar Mescidi'ni resmi açılışını yapmak için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seferden dönmesini bekliyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönünce gerçek mahiyeti konusunda bilgilendirildiği Dırar Mescidi'ni görevlendirdiği birkaç sahabe vasıtasıyla yaktırarak ortadan kaldırdı.
Maşallah.
Böylece münafıkların belli bir merkezde üstlenerek faaliyette bulunmalarına fırsat vermedi.
Maşallah. Maşallah. Şimdi dediğin gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın korumasında, Allah ayet indiriyor.
Maşallah.
Ve peygamberimizi koruyor. Bu tabi onların tuzaklarını yaratan da Allah'tır.
Tabi inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Onları koruyor ve darmadağın oluyorlar sonra.
Maşallah.
Aynı şekilde Hazreti Mehdi döneminde de Dırar Mescidi kuracaklarını münafıkların. Hazreti Mehdi'ye karşı zarar vermek için böyle bir yapılanmaya gidecekleri ve ona karşı suikast planlayacakları, değil mi? Bunu anlıyoruz inşallah.
Evet.
Ama Allah inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi Hazreti Mehdi'ye de tam zafer verecek ve onların o Dırar Mescidi'ni manen yerle bir edecek inşallah. Çünkü Allah'ın korumasında. Kaderde Mehdi demişti hocamız. Kimse odur ve o durdurulamaz. Yani Mehdi kaderde yaratılmıştır, İslam hakim olmuştur ve bitmiştir inşallah.
Maşallah.
Bunu kimse durduramaz. Maşallah. Hele münafıklar ve şeytan hiç durduramaz maşallah. Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ın yarattığı bir kaderdir bu. Maşallah. Ve İslam mutlaka dünyaya hakim olacak maşallah. İnşallah. İnşallah.
Çok büyük mucize.
Evet.
Münafıklar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden beri, ayrı zamanda da, hep elçilere yönelik bir faaliyet içindedirler. Yani negatif yönde, fitne çıkarmak yönünde, zarar verme yönünde bir faaliyet içindedirler. Ama hiçbir şekilde de zarar veremiyorlar mesela.
Evet.
Bu da çok büyük mucize maşallah. Yani aslında çok anormal bir durum olduğu belli. Yani sen elinden geleni ardına koymuyorsun. Bir şeyler yaptığını zannediyorsun. Bir şeyler meydana getirdiğini zannediyorsun. Ama hiçbir şekilde zarar veremiyorsun. Mesela bu da çok olağanüstü bir durum.
Evet,
yani münafıkların ne kadar büyük acz içinde, ne kadar gariban olduklarını, yani şey manada söylüyorum, yani fakir fukara anlamında demiyorum, nefislerin onların nasıl akıllarını aldığını, şeytanın onları nasıl hakimiyeti aldığını, altına aldığını, tamamen şuurlarının kapandığı ve Allah tarafından da tam lanetlenen bir kavim oldukları, topluluk olduğunu anlıyoruz inşallah.
İnşallah.
Evet. De bunlar çok gizli iş yaparlar. Yani böyle şeffaf değillerdir. Evet. Değil mi? Müslümanlar, müminler şeffaftırlar. Yani açıktırlar sözleri, yerleri, evleri, her türlü şeyleri açıktır, şeffaftır. Mesela biz nasıl değil mi böyle konuşuyoruz hep beraber. Bütün kardeşlerimiz bizi dinliyor. Ne söylediysek, ne inanıyorsak açık açık söylüyoruz. Bunları öyle yapmazlar. Şimdi mesela kim bunlar diye düşünüyorlardır. Bu münafıklar nerede var, kim var diye seyircilerimiz düşünüyorlardır. Bunlar böyle fare deliği gibi kaçarlar bir yerlere, böyle bir kendilerine bir merkez yaparlar ve gizli iş yaparlar. Onları sonra Allah takdir ettiği bir zamanda inşallah Allah onları zaten topluma gösterir. Mesela Peygamber Efendimiz'i yani yüzlerinden tanıyor, bozuk konuşmalarını ve faaliyet yapınca bir süre sonra ortaya çıkıyor kim olduğu bunların. Hazreti Mehdi döneminde de öyle olacak Allah'ın izniyle. Bir süre sonra bunların kim olduğu görülecek toplumda.
Bütün yani, dünya bilecek
bütün
inşallah.
Bütün dünya bilecek. Çünkü öyle kolay mı? Yani Allah'ın seçtiği, kaderde takdir ettiği bir elçisine sen ihanet edeceksin. Toplumuna ihanet edeceksin. Ondan sonra da tanınmayacaksın. Öyle bir şey yok. Cenab-ı Allah onu ortaya çıkartacak Allah'ın izniyle. Ama bunlar gizli iş yaparlar. Yani o önemlidir. Şeffaf değillerdir. Bakın ayette Allah şöyle buyuruyor. Mücadele suresi 8. ayette. Şeytanları Allah'a sınırım. Gizli toplantıların fısıldaşmalarından men edilip, gizli gizli toplanıyorlar bunlar yani. Sonra men edildikleri şeye dönenleri, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun? Bakın adamların özelliği, bunlar böyle PKK gibi tipler. Yani PKK nasıl? Mesela isyankar değil mi? Bunlar da peygambere isyan ediyorlar. Hazreti Mehdi'ye isyan ediyorlar. Allah'ın ayetlerine isyan ediyorlar. Yani ya nasıl mesela PKK'yı duyduğumuzda nasıl böyle bir tiksinti geliyor bize? Değil mi? Nasıl hemen ortadan yok zararını engellemeye çalışıyoruz? Aynı, hiçbir farkı yoktur yani münafıkların. Aynıdır yani, hiçbir farkı yoktur. O katil cellat şeyini gördüğünde terörist başını ne hissediyorsun sen? Değil mi? Bir vatan evladı olarak, bir Müslüman Türk evladı olarak ne hissediyorsun? Al münafık eşittir o. Hiçbir farkı yoktur yani. Yani bakın ne diyor Müslüman? Günah, düşmanlık. Düşmanlık yapıyor mesela değil mi? Bunlar da öyle. Yani sadece kendi nefislerine bir şey yaparsa yapar, Müslümanlara düşmanlık yapar. Müslümanların elçisine, Peygamberi Hazreti Mehdi'ye düşmanlık yapar. Toplumuna düşmanlık yapar, vatanına düşmanlık yapar. Her tarafı şeye düşmanlık yapar. Günah, mesela günah işler değil mi? Adam öldürür katil. Bunlar da öyle. Aynıdır yani. Hiç fark etmez. Yalan yere şahitlik eder. Gider her türlü şeyi yapar gizli saklı olsa yani kriminal tiplerdir zaten yani böyle.
Ama süper korkaktırlar yani şeytan tam tabii. Şeytani karakter böyle şeytanın karakteri. Şeytan da süper korkak. Ahlaksız, kaypak mı korkak? Münafık da aynı şekilde inşallah.
İnşallah.
Evet.
Evet. Mesela şeytan insana boş vaatlerde bulunur. Münafıklar da müminlere bu şekilde şeytani bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorlar. Asıl doğru yolda olan biziz güya. kendileri bize gelin, bize katılın, o zaman rahat edersiniz diye böyle telkinde bulunmaya çalışıyorlar. Tabii müminleri, iman edenleri hiçbir şekilde etkileyemezler. Nitekim şeytanın da en ufak bir etkisi olmadığını Allah bildiriyor. Şeytanın hilesi pek zayıftır diyor Allah. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur. Ve ben de sizin yardımcınızım demişti. Boş vaatte bulunuyor. Yani bir vaatte bulunuyor. Ben sizin yardımcınızım, merak etmeyin. Siz kazanacaksınız. Sizi zarara uğratacak, mağlubiyete uğratacak kimse yoktur. Ne zaman ki iki topluluk birbirini görür oldu, karşılaştı, o iki topu üstüne geri döndü. Hemen kaypak karakteriyle oradan sıyrılıyor. Ve şüphesiz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan da korkuyorum dedi. Hocamız açıklamıştı bunu. Yani çok çarpık bir kafa yapısı var böyle. Deli ve manyak zihniyetli olduğu için aslında Allah'tan korktuğunu söylüyor. Ama hayatı boyunca da bunu gerçekleştiriyor böyle. Hep şeytani bir şekilde bir çaba içerisinde bulunuyor. İnsanları yoldan saptırabilmek için. Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Şimdi münafıklar da bakın nasıl telkinde bulunmaya çalışıyorlar. Ey iman edenler, inkar edenler ile yeryüzünde gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada ölen kardeşleri için yanımızda olsalardı, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Şimdi münafıklar ne yapıyorlar? Bir mücadele var değil mi? Hazreti Mehdi döneminde fikri bilimsel bir mücadele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de mücadele vardı bu şekilde. Değil mi? İnşallah. Yanımızda olsalardı, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi. Şimdi bunlar tabii bilmedikleri için, bir şuurları olmadığı için, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu farkında olmadıkları için yanımızda olsalardı, öldürülmezlerdi. Allah'ın yarattığı ölüm, Allah'ın yarattığı bir kader içerisinde gerçekleşiyor. Allah'ın emrettiği Allah yolunda mücadele etmek. Ve burada zaten böyle bir mücadele içerisinde insana ölüm gelirse bu zaten şehitlik oluyor inşallah. Allah yolunda çarpışırken, mücadele ederken. Onun için makbul olan bu. Fakat bunlar da böyle işte yanımızda olsalardı olmayacaktı. Allah tabi ayette bildiriyor onu. Onlar diyor nerede olsa olsun devrilecekleri yere giderlerdi diyor. İnşallah. Ölüm sizi her nerede olsanız bulur. Yüksekçe tahkim edilmiş olan şatolarda olsanız bile diyor Allah. Yani ölümden kaçmak, ölümden korunmak diye bir şey söz konusu değil. Ölüm mukadder inşallah. Ama bu tavır işte Allah'ın sonsuz gazabıyla gazaplanmasına vesile oluyor. Cehennemin en alt tabakasına atılıyor münafıklar bunun için. Allah bunu onların kalpleri, ayette devam ediyor şu şekilde. Allah şöyle buyuruyor inşallah. Allah bunu onların kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kıldı. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Bakın dirilten ve öldüren Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görendir. Maşallah. Tabii ki doğrusu burada. Onların yaptığı en ahlaksızca olanı bu mücadelede, bilimsel mücadelesinde Hazreti Mehdi'ye ihanet etmiş oluyorlar. Doğru olan onun yanında olup değil mi, diğer Müslümanlarla birlikte birbirine kaynatılmış, kurşunla kaynatılmış binalar gibi inşallah bu bilimsel mücadeleyi verip Darwinizm, materyalizm dünya çapında yerle bir edilmesi inşallah fikren. İnşallah. Ve İslam'ın hakim olması inşallah. İnşallah ve ölene kadar bu inşallah. Öldükten sonra da sonsuz vaadi var Allah'ın inşallah.
Maşallah. Doktor hocam bu son söylediklerin münafıkların içini yakan, onları kahreden, ezen, darmadağın eden şeylerden bahsettin. Bunun yanında o kadar çok şey var ki tabii münafıkları böyle rahatsız eden, içini yakıp kavuran. Mesela Müslümanların güzel ahlakı dediğin gibi, samimiyetleri, derin imanları, Allah'a olan yakinleri, sevgileri ve birbirlerine olan bağlılıkları kahreder onları.
İnşallah.
Darmadağın eder.
Elhamdülillah.
Yani baktıkça böyle her gördüklerinde bir kez daha kahrolurlar. Yüce Rabbimiz de onları lanetliyor zaten.
İnşallah.
Allah onları kahretsin diyor. Buyuruyor Yüce Rabbimiz Kur'an ayetinde. Şimdi münafıkları kahreden başka bir şey de iman hakikatleri. Şimdi o çok güzel oluyor hakikaten. Elhamdülillah. Bizim de hem şevkimiz, heyecanımız artıyor.
O zaman münafıkları çok yakacağız da Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Daha yeni başlıyoruz Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Yani evet, ana görevlerimizden bir tanesi bu Allah'ın izniyle. Şimdi münafıklar Müslümanların bu güzel davranışlarını, tavırlarını görmenin yanı sıra bir de yeryüzünde Yüce Rabbimizin yaratma sanatının örneklerini gördükçe de böyle içleri kavrulur.
görmemeye çalışırlar, hatırlamamaya çalışırlar. Ama nereye bakarlarsa baksınlar, her yer Yüce Rabbimiz onları hatırlatır. Nereye bakarlarsa, bundan kaçış yok. Bakın bunun bir tane örneğini verelim. Daha önce bu
tam ekran yapabilirsek.
Evet, daha önce onu paylaşmıştık izleyicilerimizle. Tamam. Şimdi o, evet altı, onun mesela altı da var biraz ama hayvanlardaki kamuflajdan
İstersen
biraz söz edelim.
İstersen geçelim, ben şey derim. Öyle yapalım mı?
Tamam, bu gösterir orada.
Yok, öyle.
Şu altını sen açmıyor ya, onu da tam ekran yaparsa. Evet, canlılardaki kamuflaj tam işte maşallah çok güzel ifade zaten. Allah'ın ihtişamını yaratmasının en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bakın şimdi canlılar öyle kamufle olarak yaratılmışlardır ki yaşadıkları ortamda. Açık gözle onları görmek neredeyse mümkün olmaz. Fark edilmezler. Bu sayede hem rahatça yaşayabilirler, hem beslenebilirler, hem avlanabilirler, hem de çoğu zaman da avlanmaktan korunurlar. İşte Yüce Rabbimizin ihtişamlı yaratma sanatından bir tanesi de kamuflajdır. Şimdi bazı örnekler göstereceğiz. Çok olağanüstü, yani insanı hakikaten Sübhanallah dedirtiyor, hayrete düşürüyor. O kadar mükemmel bir şekilde gizlenmişler, saklanmışlar ki gözle ayırt etmek mümkün değil. Bakın bu normalde, ya çok olağanüstü bir durum bu. Bunu sıradanlıkla, tesadüfle, rastgelelikle açıklamak hiçbir surette, hiçbir şekilde mümkün değildir. Bakın buna kendiniz şahit olacaksınız şimdi örneklerle. Ben size bazı resimler göstereceğim. O resimlerde canlının o ortamda nerede olduğunu bakalım bulabilecek miyiz? Biz kendi bakış açımızda. Evet, bakın kurumuş yapraklar var.
Şimdi herkes bir tahminde bulunsun.
Evet, yani çok iyi olur ama kurumuş yapraktan başka bir şey görünmüyor orada. İşte sonbaharı andırıyor. Kimisi çürümüş, delinmiş, yırtılmış.
Evet.
Damarları belli. Bakalım
hazır
şimdi burada
şimdi?
Evet. Canlılar neredeymiş görün.
Bu işte daire içinde evet, olanlar maşallah evet. İki tane kurbağa.
Ya bunlar şimdi kurbağa ama yani bir sistemi var, bir mekanizması var. Bir ihtişam var, bir sanat var. Bakın bu bir sanat eseri işte.
Maşallah.
Yani ihtişamlı sanat eseri. Çok fazla söz bulamıyorum. Yani çok olağanüstü olduğu için yani sözler hakikaten kifayetsiz kalıyor. Devam edelim Oktar Hocam, sana zahmet. Evet buyurun.
Evet buyurun.
Yırtılmış kenarlarından. Bakın. Ama orada bir tırtıl olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz öyle güzel, öyle uyumlu yaratmış ki o sevimli minik canlıyı orada görmek mümkün değil.
Maşallah.
Maşallah. Kovmuş şeytan Allah'a sınır. Hud suresi 56. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Yani dosdoğru yolda olanı korumaktadır. Bütün canlıları Yüce Rabbimiz denetler, yaratır, denetler. Bakın bir örnek daha.
Evet, hangisi dal, hangisi canlı
bunları? Oktar Hocam mümkün değil. Yani burada saatlerce baksak mümkün değil maşallah. Ama evet. Bakın dalla aynı, yani muazzam bir şey bu. Birebir aynı bir bitki böceği. Canlının sadece dış görünüşü değil, içi de muazzam. İçi de mükemmel ve kompleks bir yapıya sahip.
Evet.
Bu canlı yaşıyor, hayatını idame ettiriyor. Evet, burada da mümkün değil. Yani belki bir tahmin olabilir ama evet. Yani bakın şimdi
yaprak
bu...
Yaprak deseniyle değil mi canlının...
Ya bu nasıl bir... Yani yaprağın artık yani renginin açıklığı, koyuluğu, deseni, aynı şekilde o desenin yürümesi birebir aynı. Maşallah. Evet, burada biraz daha makul, sevimli karıncalar ama yine de tabii bir canlı tarafından fark edilmesi mümkün değil. Kovmuş şeytan Allah'a sınırım. Ankebut suresi 19 ve 20. ayetler. Onlar görmediler mi ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu iade ediyor. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah ahiret yaratmasını da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Maşallah.
Maşallah. Evet. Galiba vaktimiz
tamam,
dolmuş.
Sonra devam ederiz ikinci bölümde
evet.
İnşallah.
Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.
İnşallah.